Ayrım 50.
Her an beyaz kulübelerin önünde oynayan küçük zencilerin keskin gülüşlerini, bağırışlarını, tarlalardan dönen göçmenlerin arabalarının gıcırtılarını, çayırdan geçen Gerald'ın atının nal seslerini, ağaçlı yolun çakılları üzerinde dönen tekerleklerin çıkardığı takırtıları, ikindi vakti gevezelik etmeye gelen komşuların seslerini, attıkları kahkahaları duyacağını sanıyor, irkiliyor, boşuna heyecanlanıyordu. Zaten bir süre sonra kendisi de yolun sessiz ve boş olduğunu fark ediyordu. Yolda bir ziyaretçinin geldiğini işaret eden hiçbir toz bulutu görülmüyordu ve tara yeşil tepelerin ve kızıl topraklı tarlaların ortasında bir ada gibiydi. Oysa başka yerlerde ailelerin neşe içinde yemeklerini yedikleri ve sıcak yuvalarında rahat rahat uyudukları bir dünya vardı. Yine başka bir yerde 3 kez ters yüz edilmiş elbiseler giyen genç kızlar, onun bir süre önce yaptığı gibi flört ediyorlar ve "Bu korkunç savaş bittiği zaman" adlı şarkıyı söylüyorlardı. Başka bir yerde de savaş sürüyor, toplar gürlüyor, insanlar ölüyor, kentler yanıyor, hastaneler yaralılarla dolup taşıyordu. Öte yanda bir ordu yalın ayak yürüyor, savaşıyor, açlıktan ölüyor, bütün umudunu yitiriyordu. Başka bir yerde ise dağlar masmavi oluyor ve Georgia'nın yeşil arazileri Mısır'la beslenen atların sırtına binmiş karnı tok yankilerle dolup taşıyordu. Tara'nın çevresinde savaş ve dünya vardı. Ama Tara'da savaş ve dünya ancak hemen uzaklaştırılması gereken anılar halinde vardı. Boş midelerin ihtiyaçlarının yanında savaş bir şey ifade etmiyor ve yaşamda tek şeyden ibaret kalıyordu. Yiyecek bulmak. Yiyecek, yiyecek. Niçin midelerin bellekleri kafaların belleğinden daha güçlüydü? Scarlett kederini zor da olsa bastırabiliyordu ama açlığın sesini bir türlü kesemiyordu. Her sabah savaşı ve kıtlığı anımsayarak kızarmış francala kokusu burnunda tüterek yatağından kalkıyordu. Tara'nın sofralarında elmalar, Hint patatesleri, mısır ve süt vardı ama bu basit yiyecekler bile her gün yeterli miktarda bulunamıyordu. Günde 3 kez sofra hazırlanıyor ve Scarlett 3 kez eski güzel günleri, o günlerin yemeklerini, lambaların aydınlattığı tabaklardan çevreye yayılan güzel kokuları anımsıyordu. Eski günlerde yiyecek maddelerine çok az önem veriliyordu. Her şey o kadar israf ediliyordu ki francalar, mısır galetaları, kuru pastalar tereyağı içinde yüzüyordu. Bunlar her öğünde sofraya getiriliyordu. Yemek masasının bir başında domuz kızartması, öteki başında soğuk piliç yer alıyor, sebze dolu tabaklardan masanın üstü görülmüyordu. Çiçek resimleriyle bezeli parlak porselen tabaklarda kabak kızartmaları, kalın bir krema ile kaplı havuçlar bulunurdu. Herkesin seçimine sunulan 3 çeşit tatlı, 3 çeşit meyve ve çikolatalı pasta ile vanilyalı kurabiyeler, üstleri krema ile örtülü turtalar olurdu. İşte Scarlett bu nefis yemekleri, tatlıları, pastaları ve meyveleri anımsadıkça savaş ve ölümün ona verdiği acılardan daha çok ağlıyordu. Genç kızken dadısı ondaki iştahtan nefret ederdi. Bugün ise sabahtan akşama kadar çalışan 19 yaşında bir kadın olarak daha da iştahlıydı. Zaten Tara'da iştahlı olan yalnız Scarlett değildi. Nereye baksa gözleri bir parça yiyecek için açılmış insanlarla karşılaşıyordu. Sue Ellen ve Karen hastalıktan kalktıkları andan itibaren doymak bilmiyorlardı. Wade olur olmaz zamanlarda ağlayarak "Karnım acıktı, ben Hint patatesi istiyorum" diyordu. Ötekiler de homurdanıp duruyorlardı. Örneğin DC, "Mrs. Scarlett, yeterince doyamazsam bebeklere bakamayacağım" diyordu. Pork, "Hanımcığım, aç karınla odun kesemem" diye sızlanıyordu. Bir tek Melanie şikayet etmiyordu. Onun yüzü gittikçe inceliyor, solgunlaşıyor, uyurken bile çektiği üzüntülerden dolayı gergin bir hal alıyordu. O hep, "Ben aç değilim Scarlett, benim sütümü DC içsin. Çünkü onun bebekleri emzirebilmesi için beslenmesi gerekli. Hastalar hiç acıkmazlar" diyordu. Scarlett'i Melanie'nin kibar davranışı ötekilerin sızlanmalarından daha çok kızdırıyordu. Melanie'nin özverisi karşısında o ses çıkaramıyor ve bundan dolayı ona kin besliyordu. Üstelik Gerald ve Wade gitgide Melanie'ye bağlanıyorlar, ona daha çok ilgi duyuyorlardı. Çünkü o zayıflığına ve çaresizliğine rağmen çok nazik davranıyor ve özveri gösteriyordu. Oysa bu üstün niteliklerden bugünlerde Scarlett'te bir iz bile yoktu. Özellikle Wade evde olduğu sıralarda Melanie'nin odasından ayrılmıyordu. Wade'de kuşkusuz garip bir davranış gözleniyordu. Ama Scarlett'in bunu fark edecek ve nedenini araştıracak zamanı yoktu. Dadıya bakılırsa çocukta solucan vardı. O Ellen'ın küçük zenci çocuklarına ishal için kuru ot ve ağaç kabuklarını kaynatarak hazırladığı ilaçtan yaptı ve Wade'e içirdi. Ama bu ilacın tek etkisi Wade'in solgun yüzünü daha da sarartmak oldu. Scarlett oğlunu yalnız canlı bir varlık gibi görüyor, onun için kaygılanmıyordu. Ona göre Wade beslenecek bir boğazdan başka bir şey değildi. Eskiden boş zamanı olursa oğlu ile ilgilenirdi. Ama şimdi bunu yapmaya ne zamanı ne de neşesi vardı. En yorgun ya da bir şeyle meşgul olduğu sırada daima dizlerinin arasında olduğu için onunla çoğunlukla isteksiz ve duyarsız bir biçimde konuşurdu. Scarlett çocuğuna çıkıştığı ya da darıldığı zaman Wade'in gözlerinde okunan olağanüstü korkuyu görmek istemiyordu. Çünkü korku Wade'e aptal bir çocuk görünümü veriyordu. Genç anne çocuğunun terör havası içinde yaşadığını hiç dikkate almıyordu. Wade korkudan geceleri yatağında garip sesler çıkarıyor ya da en küçük bir gürültüde ya da kendisine biraz sertçe hitap edildiğinde titremeye başlıyordu. Çünkü onun belleğinde gürültüler ve sert konuşmalar yankileri çağrıştırıyordu. Prissy'nin cin peri öykülerinden daha çok yankilerden korkuyordu. Wade'in top gürlemeleriyle birlikte kuşatma başlayıncaya kadar Atlanta'da mutlu, sakin bir yaşantısı olmuştu. Çevredekilerden hep şefkat dolu, iyi, güzel, tatlı sözler işitmişti. Ama bir gece uykusundan alel acele uyandırıldığında kıpkızıl bir gökyüzü ve kulakları sağır edici patlama sesleriyle karşılaşmıştı. O gece annesi ilk kez ona tokat atmış, çok sert konuşmuştu. Atlanta'daki evde geçirdiği güzel günler o gece sona ermişti. Kentten kaçarlarken Yankilerin onları izlediklerine ilişkin sözler kulağından hiçbir zaman eksik olmamıştı. Şimdi de Yankiler tarafından yakalanmak ve parça parça edilmek korkusuyla yaşıyordu. Scarlett ona ne zaman sert davransa korkudan bütün gücünü kaybediyor, eli ayağı titriyor ve çocuk belleği ona o korkunç geceyi anımsatıyordu. O gece annesi ona ilk kez sert bir dille hitap etmiş ve o andan itibaren Yanki olgusu belleğinde bu sert sese bağlı kalmıştı ve Wade annesinden de korkuyordu. Scarlett çocuğun kendisinden uzak durmaya başladığını fark edemiyor, ayrıca onun bütün zamanını alan evin günlük işleri arasında Wade'i düşünmek için birkaç dakika bile ayıramıyordu. Çocuğunu düşünebilecek zaman olduğunda da ruhsal çelişkiler içine düşüyordu. Çocuğunun halasının ona öğrettiği oyunları sessizce oynamaktan hoşlanmasına ve anlattığı masalları dinlemek için Melanie'nin yanına sığınmasına da kızıyordu. Wade her zaman tatlı bir sesle konuşan, ona daima gülümseyen ve hiçbir zaman "Sus Wade, yeter artık başımı ağrıtıyorsun" ya da "Allah aşkına Wade, kıpırdanıp durma" demeyen Melanie'yi çok seviyor ve ona halacığım diye hitap ediyordu. Annesinin ise onu okşayıp sevmeye ne zamanı ne de isteği vardı. Ama Scarlett görümcesinin kendi yerini almasını da kıskanıyordu. Bir gün Wade'i Melanie'nin yatağında cambazlık yaparken halasının üzerine düştüğünü gördü ve ona bir tokat yapıştırdı. Çocuğuna hasta alanı bir daha böyle ezmeye kalkışma, git bahçede oyna ve bir daha da buraya gelme diye sert bir sesle çıkıştı. Ama Melanie dermansız kolunu açıp Wade'i yanına çekerek "Haydi Wade, sen bana zarar vermek istemezsin değil mi?" dedi. "Şekerim, o beni rahatsız etmiyor ki. Scarlett, lütfen onu bana bırak. Bırak da onunla oyalanayım. Zaten iyi oluncaya kadar yapabileceğim tek şey budur. Ayrıca senin Wade'e bakamayacak kadar çok işim var." Scarlett duygularını belli etmemeye çalışarak kuru sözlerle cevap verdi. "Haydi aptallık etmemeli. Karnının üzerinde Wade'i hoplatmak senin için hiç de iyi olmaz. Sana gelince Wade, eğer halanın yatağında bir daha seni görürsem bir güzel döveceğimi bilmelisin." Wade ağlaya ağlaya odadan çıkıp evin bir köşesine saklandı. Melanie cevap vermemek için dudağını ısırdı, üzüntüsünden gözleri yaşardı. Bu sahneye tanık olan dadı kaşlarını çattı, derin derin soludu. Ama ne o gün ne de onu izleyen günlerde dadı dahil hiç kimse Scarlett'e yaptığının yanlış olduğunu söylemeye cesaret edemedi. Çünkü herkes onun takındığı yeni kişilikten çekiniyordu. Artık Scarlett Tara'ya tam anlamıyla egemen olmuştu. Birden ellerine otorite geçirenlerde olduğu gibi Scarlett'te baskı uygulama ve hükmetme içgüdüsünün etkisi altına girdi. Onun böyle davranması çok kötü bir yaratılışa sahip olmasından değildi. Bunun nedeni Scarlett'in kendine güven duyamaması ve yeteneksizliğinin fark edilmesinden korkmasıydı. Ayrıca yüksek sesle bağırmaktan ve kendisinden korkulmasından da hoşlanıyordu. Bir de fazla gergin olan sinirlerini böyle davranarak sakinleştiriyordu. Kendi de kişiliğinin değiştiğini fark ediyordu. Bazen o kadar sert biçimde emirler veriyordu ki, Pork somurtuyor, dadı dişlerini gıcırdatarak, ''Bugün büyüklük satanlar var.'' diye mırıldanıyordu. Dadı onun iyi yanının nasıl olup da kaybolduğunu bir türlü anlayamıyordu. Ella'nın onu ağırbaşlı, sakin, terbiyeli ve nazik olarak yetiştirmek için binbir zahmete katlanması boşa gitmişti. Scarlett'in annesinden öğrenebildiği bir iki nezaket kuralı da ilk sonbahar rüzgarında uçuşan yapraklar gibi ondan uzaklaşıp gitmişti. Ellen ona daima şöyle derdi. Senin emrin altında olanlara, özellikle zencilere karşı ciddi ama nazik ol. Eğer Scarlett bu dört zenciye nazik davransaydı, gün boyunca efendilerine hizmet edecekler ve hiçbir zaman bir araya geldiklerinde eski güzel günlerini anımsamayacaklar ve onu çekiştirmeyeceklerdi. Annesi Scarlett'e, ''Kız kardeşlerini sev ve daima onlara bak. Onları üzmemek için çok iyi davran. Sıkıntı içinde olana şefkat göster.'' derdi. Ama Scarlett'in kız kardeşlerini sevmesi de imkansızdı. Bu iki kız onun omuzları üzerinde bir ölüden ne daha az ne de daha çok ağırdı. Onlara iyi bakma konusuna gelince, evet, kız kardeşlerinin banyo yapmalarına yardım etmiyor muydu? Onların saçlarını taramıyor muydu? Onların karınlarını doyurmak için her gün millerce yol yürümüyor muydu? İnek onu tepmek istemesine rağmen o süt sağmayı öğrenmemiş miydi? Scarlett, annesinin ona kazandırdığı iyi huyların şimdi ona zaman kaybettirdiğine inanıyordu. Eğer kız kardeşlerine karşı biraz sert olmasa, onlar kuşkusuz yataktan daha geç kalkacaklardı. Oysa onun, Sue Ellen ve Karen'ın bir an önce yataktan çıkmalarına ihtiyacı vardı. Bu iki kız bir türlü güçlerini toparlayamıyorlar ve bitkin hali üzerlerinden bir türlü atamıyorlardı. Onlar hastalanıp yatağa düştükleri ve bilinçlerine hakim olamadıkları sırada dünya değişivermişti. Yankiler gelmiş, zenciler kaçmış, anneleri ölmüştü. Bu üç olaya akıl erdiremiyorlardı. Bazen bunların gerçek olmadığını bile düşünüyorlardı. Ablaları o kadar değişmişti ki bu kadın Scarlett miydi acaba? O kız kardeşlerine bundan sonra yapmaları gereken şeyleri söylediği zaman onu bir cin gibi görüyorlardı. Sue Ellen ve Karen ev işlerinin yapılabilmesi için artık en az 100 esirlerinin olmamasına akıl erdiremiyorlardı. Onlar ablalarına 2 el ve 10 parmaklarıyla yardım edeceklerini akıllarının kenarından bile geçirmemişlerdi. Karen ablasına, ''Ama ben ateş yakmak için odun kıramam, ellerim parçalanır.'' diyordu. Scarlett de gayet sert biçimde cevap veriyordu. ''Gel de benim ellerime bak.'' Sonra nasırlı ve su toplamış avuçlarını ona doğru uzatıyordu. Sue Ellen ise Scarlett'i eleştiriyordu. ''Senin böyle konuşman çok ayıp doğrusu. Yalan söylediğine ve bizi korkutmaya çalıştığını biliyorum. Eğer annem yaşasaydı, senin bu biçimde konuşmana asla fırsat vermezdi. Odun kırmamızı mı istiyorsun? Peki öyle olsun.'' Sue Ellen ablasının kötü oluşundan dolayı böyle sert davrandığına inanıyor ve ona nefret duyuyordu. Genç kız hastalıktan kurtulmuş olmasına rağmen çok güçsüzdü. Annesinin ölümüne çok üzülüyor, kendini yalnız hissediyor ve korkuyordu. Sue Ellen'ın şefkate ihtiyacı vardı. Kendisine özen gösterilmesi gerekliydi. Buna karşılık Scarlett her sabah onları yataklarından kaldırır, kin dolu yeşil gözlerini onlara dikerek iyi olup olmadıklarını araştırır, sonra düzeltilecek yataklardan ortalığın toplanmasından, pişirilecek yemeklerden, taşınacak kovalardan, kırılacak odunlardan söz ederdi. Üstelik kızlar için çok ağır olan bu işleri bir bir sıralarken şeytanca zevk duyuyordu. Scarlett kız kardeşlerine sert davranıyordu. Zencilere baskı uyguluyordu. Çocuğuna sürekli çıkışıyordu. Evet, o kötü bir tutum içindeydi. Ama bütün bu işkenceleri içinde duyduğu ve bir türlü uzaklaştıramadığı acıları unutmasına yardımcı oldukları için yapıyordu. Çevresine çok kötü davranmasının nedeni annesinin ona öğrettiklerine değer vermemesi değildi. Ellen kızlarını terbiye ederken içinde bulundukları uygarlığın yıkılabileceğini hiçbir zaman düşünmemişti. Onun aklına toplumsal değişmeler olabileceği hiç gelmemişti. Ellen Scarlett'e sevimli, güzel, sevecen, iyi, namuslu, ağırbaşlı, alçak gönüllü, içtenlikli olmayı öğretirken çok ileriyi göz önüne almamıştı. O, kadınlar bunları öğrendikleri zaman hayat onlara karşı hep iyi görünür diye düşünmüştü. Oysa Scarlett umutsuz bir halde şöyle düşünüyordu. Bana öğretilen hiçbir şey işime yaramıyor. Şimdi iyi olmak neye yarar? Kibar olmanın yararı nedir? Bana çocukken bir kadın çift sürmeyi ya da pamuk toplamayı öğretse daha iyi olurmuş. Ah anneciğim, sen aldanmışsın. Ella'nın düzenli dünyasının kaybolduğunu, onun yerine kaba, sert ve bütün değerlerin değiştiği bir dünyanın kurulduğunu düşünemiyordu. Ama bir şeyi anladığını sanıyordu. Annesi aldanmıştır ve onu böyle bir dünyaya göre hazırlamamıştır. Şimdi o içinde bulunduğu dünyaya göre değişecekti ve bunu da aklının erdiği gibi yapıyordu. Yalnız tahraya karşı olan duygularını değiştirmemişti. Sebze toplayıp dönerken evime geliyorum diye kalbi sevinçle doluyordu. Penceresinden bakıp yeşil otlakları, kırmızı toprak tarlaları, ağaçları gördüğü zaman gönlü güzellik duygularıyla dolardı. Yeşil tepelerden tatlı suların indiği bu toprağa karşı sevgisi, kendisinde her şey değişmiş olmasına rağmen hiç eksilmiyordu. Başka hiçbir yerde böyle toprağın olabileceğini kabul etmiyordu. Tara'ya baktığı zaman savaşın neden çıktığını az da olsa anlıyordu. Ona göre insanların para için savaştıklarını iddia eden Red Butler haksızdı. Hayır, onlar verimli tarlalar, tırpanın biçtiği otların yerinde yeniden yeşeren otlaklar, sakin akan ırmaklar, çaylar ve manolya ağaçlarının arasındaki beyaz evler için savaşıyorlardı. Burada savaş edilmeye değer şey işte bu kızıl topraktı. İnsanlara ve çocuklarına ait olan kızıl verimli toprak. Onların oğullarına, daha sonra da oğullarının oğullarına pamuk verecek olan bu kızıl toprak. Şimdi taparcasına sevdiği annesi ve eşliği yoktu. Çekilen yokluk babasını çocuk yapmıştı. Para, zenciler, uşaklar, hizmetçiler, rahat, huzur, şan, şöhret bir gecede yok olmuştu. Ona kalan Tara'nın tahrip edilmiş topraklarıydı. Babasıyla bu topraklarla ilgili olarak yaptıkları bir konuşmayı anımsadı. Gerald ona toprağın uğrunda dövüşülmesi gereken tek şey olduğunu söylediği zaman babasının ne demek istediğini anlayamamıştı. Gençliği ve cahilliği bu sözlerde yatan gerçek anlamı sezmesine engel olmuştu. Scarlett o gün anlam veremediği babasının sözlerini hayret ederek dinlemişti. Çünkü dünyada sürüp giden tek şey topraktır. Damarlarında bir damla İrlandalı kanı olan herkes için üzerinde yaşadığı toprak onların anaları gibidir. Toprak uğrunda çalışmaya, mücadele etmeye ve gerekirse canını vermeye değen tek şeydir. Evet, Tara uğrunda mücadele etmeye değerdi ve Scarlett de tartışmasız bu mücadeleyi yapmaya hazırdı. Hiç kimse ondan bu toprağı alamazdı. O Tara'yı ölümüne neden olsa bile korumaya kararlıydı. 8. Scarlett Atlanta'dan Tara'ya döndükten birkaç hafta sonra ayağındaki yara iltihaplanarak delindiği zaman artık ayakkabı giyemez olmuştu. Yürürken de topuğunun üstüne basması gerekiyordu. Başparmağının iltihaplandığını gördüğü zaman çok üzülmeye ve korkmaya başladı. Yarasının hastanede gördüğü askerlerin yaraları gibi kangren olmasından korkuyordu. Ya doktorsuz bu yerde ölürse? O, bütün bu yokluklara ve çekilen acılara rağmen hayatı terk etmek istemiyordu. Eğer o ölecek olursa tarayı kim evirip çevirebilirdi? Evine geldiği ilk günlerde babasının kısa bir süre sonra eski sağlığına kavuşacağını ve bütün sorumlulukları üstleneceğini umut etmişti. Ama 2 hafta geçtikten sonra bu umudu söndü. Scarlett artık istese de istemese de çiftliğin ve çiftlik halkının kaderlerinin kendisinin deneyimsiz ellerinde olduğunu anlamıştı. Çünkü Gerald bütün gününü rüyasında kaybolan bir adam gibi hareketsiz geçiriyordu. Scarlett babasının deneyimlerinden yararlanmak için herhangi bir konuda ona başvurduğu zaman Gerald, "Sana göre iyi olanı yap kızım," diyordu. Daha da kötüsü, "Annenin fikrini al şekerim," diyerek Scarlett'in ve kendisini dinleyenlerin kalplerini perişan ediyordu. Evet, artık Gerald'ın eski günlerine dönmesi imkansızdı ve şimdi Scarlett gerçeği bütün çıplaklığıyla görüyor ve kabul ediyordu. Babasının ölene kadar Ella'nın dönmesini bekleyeceğini ve onun ayak seslerini duymak için sürekli kulak kabartacağını biliyordu. Gerald için zaman kavramı kaybolmuş, bulunduğu yerin sınırları yok olmuştu. Sanki ona göre Ellen bitişik odadaydı ve birazdan gelecekti. Karısının ölümüyle tüm varlığının güç kaynağı kurumuştu ve böylece kendine güveni, cesareti, taşkın yaşantısı da kaybolup gitmişti. Bu sabah evin içi sessizdi. Çünkü Scarlett, Wade, kızlar ile Melanie'nin dışındaki herkes bataklıktaki domuzları aramaya gitmişti. Gerald bile bacaklarını çukurdan çukura sürükleyip Pork'un omuzuna dayanarak tarlalarda dolaşıyordu. Sue Ellen ile Karen ağlaya ağlaya uyuyakalmışlardı. Bu durum Ellen'ı da düşündükleri zaman onların başlarına haftada 1-2 kez gelirdi. Melanie ise lohusalık döneminden beri ilk kez yatağında oturma izni alabilmişti. Bacakları temiz ince bir yorganla örtülüydü ve her iki kolunda birer bebek tutuyordu. Biri kumral başlı kendi çocuğu, öteki kara saçlı, kara tenli Dilsi'nin çocuğuydu. Scarlett Tara'nın bu sessiz haline dayanamıyordu. Çünkü ona Atlanta'dan kaçarken üzerinden geçtiği harap ovanın ölüm sessizliğini anımsatıyordu. İnek ve buzağının neden olduğunun dışında en ufak bir gürültü duyulmuyordu. Kuşlar ötmüyor, manolya ve defne yapraklarının arasında yaşayan kara tavuklardan bile ses çıkmıyordu. O yatak odasının açık penceresinin önünde küçük bir tabureye oturmuş, evin karşısındaki ağaçlı yola ve yolun öteki yanındaki yeşil otlaklara bakıyordu. Eteklerini dizinden yukarı kaldırmış, çenesini de pencerenin kenarına dayamıştı. Yanında kuyudan çekilmiş bir kova su vardı ve arada bir bitkin yaralı ayağını acı duyarak suya daldırıyordu. Çenesi sert tahtaya dayanmaktan acımış olacak ki koluna dayadı. Bütün gün ayakta iş görmek zorunda olduğu şu sıralarda ayak baş parmağındaki yaranın büyümüş olmasına hayıflandı. Sonra domuzlara gönderdiği kişileri düşündü. Bu aptallar bir dişi domuzu yakalayamadan elleri boş dönecekler diye söylendi. Domuz yavrularını birer birer yakalayabilmek için 1 hafta gerekliydi. Scarlett bataklıkta avcılarla karşılaşacağını bilseydi oraya gidecek, etekliğini kıvıracak, halatı eline alıp domuzları hemen yakalayacaktı. Şimdi dişi domuzun yakalandığını varsayalım. O kesilip yendi miydi, sonra ne olacaktı? Hayat kavgası yine devam edecek, yine yiyecek peşinde koşulacak ve yine iştahlar 1-2 sebzeyle bastırılacaktı.